Ayrım 21. Görmek. José Saramago, sayfa 190. Söz alma isteğinizdeki heyecan ve tutkuya bakılırsa konuyu tartışmak hiçbir işe yaramayacak. Bu yüzden hiçbirinize söz vermeyeceğim sayın bakanlar. Kültür Bakanı, başımıza gelen felaketi bir tür yeni körlükle kıyaslamakla bilerek ya da bilmeyerek hedefi tam 12'den vurdu. Ben bir kıyaslama yapmadım sayın başbakan. Vaktiyle kör olduğumuzu, belki de hala öyle olduğumuzu anımsatmakla yetindim. Dolayısıyla ilk önermenin içinde mantıksal olarak yer almayan saptırmaları kabul edemem. Sözcüklerin yerini değiştirmekle çoğu kez anlamı da değiştirmiş oluruz. Ama tek tek ele aldığımızda o sözcükler deyim yerinde ise somut olarak aynı sözcük olarak kalır. Bu nedenle sözünüzü kesmeme izin verin Sayın Başbakanım. Sözcüklerindeki yer ve anlam değişmesinin sorumluluğunun size ait olduğunu açık seçik ortaya konmasını diliyorum. Benim o konuda hiçbir suçum yok. Diyelim ki siz kıtığı sağladınız, ateşleyen de ben oldum. Kıtıkla ateşin bir araya gelmesi bana beyaz oyun öteki kadar tahrip edici bir körlük oluşturduğunu ileri sürme hakkını veriyor. Ya da görmek anlamına geldiğini dedi Adalet Bakanı. Ne diye bağırdı İçişleri Bakanı. Yanlış duydum herhalde. Beyaz oyunu o yönde kullananlar için görmenin göstergesi olduğunu söyledim. Bakanlar Kurulu'nun içinde böylesi demokrasi karşıtı bir canavarlık ifadesini ağzınıza almaya nasıl cüret edebiliyorsunuz siz? Utanmanız gerek. Böyle konuşan birinin Adalet Bakanı olduğuna kimse inanmaz, diye patladı Savunma Bakanı. Şimdiye dek şu anda olduğum kadar adaletli bir Adalet Bakanı olmuş muydum, diye soruyorum kendime. Böyle devam ederseniz boş oy vermiş olduğunuza inanacağım, dedi İçişleri Bakanı alaycı bir hava ile. Hayır, boş oy kullanmadım ama gelecek seçimde bunu ciddi olarak düşüneceğim. Bu sözleri uyandırdığı şaşkınlık üzerine yükselen uğultu durulmaya başlamıştı ki başbakanın bir sorusu herkesin dilini yutmasına neden oldu. Ağzınızdan çıkanın farkında mısınız siz? O kadar farkındayım ki bana emanet edilen görevi sizin avucunuzun içine bırakıyorum. İstifamı sunuyorum size, diye karşılık verdi. O andan itibaren artık Adalet Bakanı olmayan ama adaletli olan eski bakan. Cumhurbaşkanının benzi atmıştı. Suratı birinin sandalyenin arkalığına astığı, sonra da orada unuttuğu bir bez parçasını andırıyordu. İhanete gözlerimle tanık olacağımı düşünemezdim, dedi ve bu sözleri tarihi mutlaka bir tarafa yazacağını düşündü. Unutacak olursa tarihe bunu bizzat kendisi anımsatacaktı. Kısa süre öncesine kadar Adalet Bakanı olan kişi ayağa kalktı. Başını Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın olduğu yöne doğru eğdi ve salonu terk etti. Birdenbire çekilen bir sandalyenin çıkardığı ses salonun sessizliğini bozdu. Kültür Bakanı ayağa kalktı, kuvvetli ve pürüzsüz bir sesle "İstifa ediyorum," dedi. Bir bu eksikti. Siz de arkadaşınızın demin övülmeye değer bir açık yüreklilikle bize vaat ettiği gibi gelecek seçimde beyaz oy kullanmayı düşüneceğinizi söylemeye kalkmayın sakın, diye işi şakaya vurmaya çalıştı başbakan. Bunu gelecek seçimde düşünmeme gerek yok. Önceki seçimlerde zaten düşünmüştüm. Bu ne demek oluyor? Kulağınızla duyduğunuzdan başka bir şey demek oluyor. Bakanlıktan ayrılmak mı istiyorsunuz? Kesinlikle öyle istiyorum Sayın Başbakan. Buraya size Allahaısmarladık demek için gelmiştim. Kapı açıldı, kapandı. Masanın çevresindeki iki sandalye boş kaldı. Oh ne güzel, diye bağırdı Cumhurbaşkanı. Birincinin şokunu henüz atlatmıştık ki yüzümüze ikinci tokadı yedik. Tokat dediğiniz başka bir şey Sayın Cumhurbaşkanım. Kabineye giren, kabineden çıkan bakanlara yaşamda çok rastladım ben, dedi başbakan. Hükümet bu salona tam kadro girdi. Öyle ya da böyle yine tam kadro çıkacak. Adalet Bakanlığı'nı ben üstleniyorum. Kültür işlerinde Bayındırlık Bakanı yürütecek. Korkarım benim o konuda becerilerim yeterli değil, diye anımsattı adı geçen kişi. Gerekli her türlü beceriye sahipsiniz. O işten anlayan bazı kimselerin bana söyleyip durduğu gibi kültür aynı zamanda bir bayındırlık işidir. Dolayısıyla o görev sizin ellerinizde güvende olacaktır. Zili çaldı ve kapıda beliren odacıya şu sandalyeleri oradan kaldırın, diye buyurdu. Sonra kurula dönerek 15-20 dakika ara vereceğiz. Cumhurbaşkanı ve ben yandaki odaya geçiyoruz, dedi. Yarım saat kadar sonra bakanlar yeniden sandalyelerine oturuyorlardı. Eksilmiş olanlar artık fark edilmiyordu. Cumhurbaşkanı yüzünde aklı karışmış bir ifadeyle içeri girdi. Anlama yetisini aşan bir haber almıştı sanki. Başbakan tersine halinden memnun görünüyordu. Bunun nedenini anlamakta gecikmeyecektik. Krizin başından beri düşünülen ve uygulanan tüm önlemlerin sonuçsuz kalmasına işaret edip dikkatinizi ivedi bir strateji değişikliğine çektiğimde diye söze başladı. Bizi büyük olasılıkla zafere götürebilecek düşüncenin artık aramızda yer almayan bir bakandan geleceği aklımın ucundan bile geçmemişti. Tahmin ettiğiniz gibi eski kültür bakanından söz ediyorum. İnsanın rakiplerinin düşüncelerini incelemesinin kendi düşünceleri için ne kadar yararlı olacağını bize bir kez daha kanıtlayan o oldu. Savunma ve İçişleri Bakanları yüzlerinde alınmış ifadeyle birbirlerine baktılar. Bir bu eksikti. Dönek bir hainin zekasına övgüler düzüldüğünü işitmek. İçişleri Bakanı bir kağıda bir şeyler karalayıp yanındakine verdi. Koku alma duygum beni yanıltmadı. Olayların başlangıcından beri o tiplerden kuşkulanıyordum. Bu sözlere Savunma Bakanı'nın aynı ses tonuyla, aynı özenle karşılık verdi. Onların içine sızmaya çalıştık ama onlar bizim içimize sızdı. Başbakan, eski Kültür Bakanı'nın körlük etmiş olma ve bunu sürdürme konusunda ileri sürdüğü kehanetten çıkardı. Sonuçları sergilemeyi sürdürdü. Bizim hatamız şu anda, bedelini ödediğimiz büyük hatamız, olayı silip atmaya, yok saymaya yeltenmek oldu. Belleklerimizden silmeye değil, çünkü 4 yıl önce meydana gelen bir şeyi hiçbirimiz belleğimizden silemezdik. Biz sözü, yani o şeyin adını yok saymak istedik. Eski meslektaşımızın bize anımsattığı gibi ölümün, o olguyu belirten, adı ağzımıza almasak da yok olmasını sağlayabileceğimizi varsaydık. Temel sorunu ıskalıyormuşuz gibi gelmiyor mu size? Diye sordu Cumhurbaşkanı. Ortaya somut, nesnel öneriler koymak zorundayız. Bakanlar Kurulu'nun önemli kararlar alması gerekiyor. Tersine Sayın Başkan, temel sorun aslında benim değindiğim noktada yatıyor. Ve eğer yanılmıyorsam düzelmesi için topu topu yalnızca bazı küçük ayarlamalar yapabildiğimiz ki yakında bunlar da boşa gidecek ve her şey başlangıçtaki duruma dönecek. Sorunun kesin çözümünü bir tepsi içinde bize sunacak olan o nokta olacak. Sözü nereye getirmek istediğinizi anlamıyorum. Daha somut konuşun lütfen. Sayın Devlet Başkanı, sayın arkadaşlar, bir adım daha ileri gitmeye cüret edelim. Suskunluğun yerine sözü koyalım. Daha önce hiçbir şey olmamış gibi davranmayı, bu aptalca ve boş davranışı bir yana bırakıp, geçmişteki yaşantımız, buna ne kadar yaşantı denebilirse elbette, hakkında açıkça konuşalım. Kör gibi davrandığımız zaman konuşalım. Bırakalım gazeteler bunu bize anımsatsın, yazarlar yazı yazsın, televizyon bizim üstüne örttüğümüz görüntüleri yayınlasın, insanların katlanmak zorunda kaldıkları her türlü kötülüğü anlatabilmeleri sağlansın, ölülerden söz edilsin, kayıp kişilerden, yıkıntılardan, yangınlardan, pisliklerden, çürümüşlüklerden söz edilsin. Biz ondan sonra, yani örtmeye kalktığımız sahte normallik örtüsünü yaranın üzerinden söküp aldıktan sonra, o günlerdeki körleşmenin yeni bir biçimde geri geldiğini söyleyeceğiz. Halkın dikkatini 4 yıl önceki körlüğün beyazlığına ve bugünlerdeki beyaz oya çekeceğiz. Bu kıyaslamanın kaba ve aldatıcı olduğunu sizden önce ben kabul ediyorum. İçinizden bazılarının bunu insan aklına, mantığa ve sağduyuya yapılmış bir hakaret kabul edip elinin tersiyle iteceğini biliyorum ama birçok kişinin ben bunların kısa sürede ezici çoğunluk haline geleceğini ümit ediyorum. Bundan etkileneceğini ve aynanın karşısına geçip kendilerine yeniden körleşip körleşmediklerini ve öncekinden daha utandırıcı olan bu körlüğün onları doğru yoldan uzaklaştırıp uzaklaştırmadığını, en korkunç felaketlere sürükleyip sürüklemediğini ve bunun belki de bir siyasal sistemin kesin çöküşü olup olmadığını, biz tehdidin farkında değilken onun ta en baştan beri içimizdeki en yaşamsal çekirdekte, yani oy verme işleminde yer aldığını, böylelikle kendi yok oluşunun tohumunu kendi içinde taşıdığını ya da en az onun kadar kaygı verici bir varsayım ileri sürecek olursak, bunun yepyeni, bilinmeyen, öncekinden bütünüyle farklı bir konuma geçiş olup olmadığını, insanların bizim şu anda görmekte olduğumuz şeyi kuşaklar boyunca gizlemeyi başarıp başaramadığını, bunun onların en büyük kozlarından biri olup olmadığını, bu tutumun seçim rutinlerinin gölgesinde yeşerip yeşermediğini sorma olasılığı da var. Gerek duyduğumuz stratejik değişimin yakında gerçekleşeceğine kesinlikle inanıyorum, dedi Başbakan. Düzenin önceki statikoya dönmesini sağlamanın bizim elimizde olduğuna inanıyorum. Bununla birlikte ben bu ülkenin başbakanıyım, iksirli içecek dağıtan, harikalar vaat eden biri değilim. Ve size şunu söyleyeyim ki, öyle ya da böyle 24 saat içinde doyurucu sonuçlar alamazsak, aradan 24 gün geçmeden onların soluğunu ensemizde duyarız. Bundan eminim Ne var ki savaşım zorlu ve uzun soluklu olacak. Yeni beyaz vebanın boğulması zaman ve büyük çaba gerektirecek. Bu arada Tenya'nın lanetli başını, bir yerlere kenetlenmiş o başı da elbette unutmayacağız. O başı bozgunculuğun iç bulandırıcı bağrından koparıp atmadıkça, oradan söküp ışığa çıkarmadıkça ve hak ettiği cezaya çarptırmadıkça, o öldürücü asalak, halkalarını çoğaltmayı ve ulusal güçleri kemirmeyi sürdürecek ama biz onu son savaşta alt edeceğiz. Benim ve sizlerin bugün vereceğimiz güvence son zaferi kazanıncaya kadar bu söz uğrunda savaşmak olacak. Bakanlar sandalyelerini geri iterek tek bir insan gibi aynı anda ayağa kalkıp avuçları patlayıncaya kadar alkışladılar. Bakanlar kurulu sonunda içindeki bozguncu ögelerden arındırılmış, tek vücut, tek şef, tek irade, tek dava, tek yol haline gelmişti. Kocaman bir koltukta oturmuş olan Cumhurbaşkanı, tebaasının onurunu pohpohlar gibi parmaklarının ucuyla alkış tutuyor. Bu arada yüzündeki sert ifadeyle ilk kez de olsa başbakanın attığı nutukta adının tek bir yerde bile geçmemiş olması yüzünden duyduğu kızgınlığı sergilemiş oluyordu. Oysa o sözlerin ardından ne geleceğini sezmiş olması gerekirdi. Birbirine çarpan ellerin çıkardığı şamata zayıflamaya başladığında başbakan sessizlik istediğini belirtmek için sağ elini havaya kaldırdı ve şöyle dedi. Her gemiye bir kaptan gerekir ve ülkeyi bekleyen tehlikeli yolculukta bu kişi başbakandır. Başbakan olması gerekir ama büyük bir okyanusta yol alacak, fırtınalar atlatacak bu geminin bir pusulası yoksa vay o geminin haline. Oysa beyler bana yol gösteren, gemiyi yönlendiren pusula, sonuçta hepimize rehberlik eden pusula burada, bizim yanımızda, engin deneyimiyle bize her an yönümüzü göstermeyi, bilgelik dolu öğütleriyle bizi yüreklendirmeye, örnek kişiliğiyle bizi aydınlatmaya hazır olan o pusulayı, yani ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı, binlerce teşekkürle alkışlamanızı istiyorum sizden. Öncekinden daha ateşli bir alkış koptu. Hiç bitmeyecek. Başbakan alkışlamayı kesinceye kadar kafasının içindeki saat ona, yeter artık kesebilirsin Cumhurbaşkanı işi götürdü deyinceye kadar sona ermeyecekti sanki. Zaferi pekiştirmek için 2 dakika daha alkışladı. O süre sonunda Cumhurbaşkanı yaşlı gözlerle başbakanı kucaklıyordu. Bir siyaset adamının yaşamında kusursuz, hatta yüce anlar olabilir, diyecekti daha sonra heyecana boğulmuş bir sesle. Yarınlar bana ne getirecek olursa olsun, size yemin ediyorum ki bugün belleğimden hiç silinmeyecek. Mutlu anlarımda başımda taşıyacağım bir taç, mutsuz anlarımda da beni avutan bir anı olacak. Size bütün kalbimle teşekkür ediyorum, bütün kalbimle kucaklıyorum sizi. Yeniden alkışlar. Kusursuz anların, hele yüceliğe çok yaklaşmışsa uzun sürmemek gibi çok büyük bir sakıncası vardır. Ondan daha beteri ise, bu o kadar açık ki söylemesek de olurdu, insanın o andan sonra ne halt edeceğini bilememesidir. Bununla birlikte, toplantıda hazır bulunan bir İçişleri Bakanı varsa, bu sakınca en aza indirgenmiş olur. Bakanlar Kurulu yerine henüz oturmuş, Bayındırlık ve Kültür Bakanı gözünden iradesi dışında akan, son gözyaşını siliyordu ki İçişleri Bakanı söz almak için el kaldırdı. Rica ederim buyurun dedi Başbakan. Cumhurbaşkanımızın büyük heyecanla altını çizdiği gibi yaşamda kusursuz ve gerçekten yüce anlar vardır. Biz burada o anların iki örneğine tanık olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. İlki Cumhurbaşkanımızın bize teşekkür etmesi, ikincisi de Başbakan'ın ileri sürüp savunduğu, burada bulunanların da oy birliğiyle kabul ettiği, benim de alkışlarımı geri almak için değil, Tanrı yazdıysa bozsun tersine alçak gönüllü kişiliğimin el verdiği ölçüde geliştirip etkilerini somutlaştıracağım ki buna konuşmamda değineceğim, o yeni stratejidir. Başbakan 24 saatten önce sonuç alınamayacağını, getirilen önlemlerin etkisini 24 gün sonra göstermeye başlayacağını söyledi. Oysa ben derin saygılarımla ne 24, ne 20, ne 15, ne de 10 gün bekleyebileceğimizi ileri sürüyorum. Toplumsal yapıda çatlaklar oluştu. Duvarlar sallanıyor, temeller yerinden oynuyor. Yapı her an yerle bir olabilir. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir yapıdan söz etmek dışında bize önereceğiniz başka bir şey var mı diye sordu Başbakan. Var efendim dedi İçişleri Bakanı. Sorunun ardındaki alayı fark etmemiş birinin umursama havası içinde. Öyleyse bizi aydınlatın lütfen. Her şeyden önce şunu söyleyeyim ki Sayın Başbakanım, benim getireceğim öneri sizin bize sunduğunuz, bizim de kabul ettiğimiz öneriyi tamamlamaktan başka bir amaç gütmüyor. Hiçbir eksiğini ve yanlışını gidermiyor. Hiçbir yerini düzeltmiyor, iyileştirmiyor. Basitçe ifade edecek olursak, söz konusu olan başka bir şey. Bunun herkesin ilgisini çekeceğini umuyorum. Lafı dolaştırmayı bir yana bırakın da anlatın. Konuya doğrudan girin. Benim önerim Sayın Başbakanım, bir baskın, ani bir hareket, helikopterlerle. Kenti bombalamaya kalkacağınızı söylemeyin bana. Evet efendim, kenti bombalamayı düşünüyorum. Ama onu kağıt bombardımanına tutacağım. Kağıt mı? Aynen öyle Sayın Başbakanım. Kağıt, Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bir bildiri önem sırasına göre önce başkent halkına seslenen, ardından Başbakanımızın ileri sürdüğü hedef doğrultusunda amaca giden yolun taşlarını döşeyecek, insanların zihnini büyük olasılıkla daha keskin etkileyecek bir dizi kısa ve etkili mesaj. Yani gazetelerde, televizyonda söylenenler, bizim körleştiğimiz dönemi yaşayan insanların anıları, yazarların anlatıları ve benzeri. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Bakanlığımda insanların aklını çelme sanatını icra etmek üzere yetiştirilmiş, anladığım kadarıyla normal yazarların başarabilmek için büyük çaba harcaması gereken işlerin altından kısa sürede kalkabilecek hazır bir yazı ekibi var. Bana göre harika bir fikir bu, diye sözünü kesti Cumhurbaşkanı. Ama hazırlanacak metnin benim onayımı alması gerekiyor elbette. O metnin üzerinde uygun bulduğum düzeltmeleri yaparım. Her halükarda müthiş bir fikir. Her şey bir yana, Cumhurbaşkanı'nın kimliğini savaşımın ön saflarında gösterme avantajını sağlıyor bize. Dolayısıyla çok güzel bir fikir. Salonda yükselen onaylama mırıltıları üzerine Başbakan, İçişleri Bakanı'nın bu sayıyı aldığını anladı. Söylediğiniz gibi yapılacak. Gerekli önlemleri alın dedi. Bu arada zihninden bakanın okul karnesine bir kötü not daha ekledi. 21. ayrımın sonu, sayfa 198.